Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeçi'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 40 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü. Değerli dinleyiciler, Hicri kameri aylardan Zilkade'nin son günü ve Ehl-i Beyt imamlarından İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü. Bu münasebette tüm Ehl-i Beyt aşıkları ve siz değerli dinleyicilerimizi bu münasebette hazırladığımız programı dinlemeye davet ediyoruz. Hicri kameri 30 Zilkade 1440. Resulullah'ın torunlarından Ehl-i Beyt imamlarının 9.'sü Cevad olarak bilinen Hazreti İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür. İmam Cevad Aleyhisselam Hicri kameri 220 yılında böyle bir günde şehit edilirken, İslam ümmeti de böyle büyük ve keramet sahibi bir lideri kaybetmenin matemine büründü. Bugün Kazımen kentinin başka bir havası vardır. Siyah bayraklar dalgalanırken herkes matem ve hüzne bürünmüş. Genç, yaşlı herkes imamlarının türbesine doğru akın ederken İmam Cevad Aleyhisselam için yas tutuyor. Ehl-i Beyt imamlarının 9.'sü Hazreti İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehadeti nedeniyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı dilerken Yüce Allah'tan o Hazretin gerçek izleyenlerinden olmayı ve din emirlerini hayatımızda uygulama tevfikini nasip etmesini niyaz ediyoruz. Ehl-i Beyt imamlarının 9.'sü İmam Muhammed Taki Aleyhisselam, Hicri kameri 195 yılında Medine'de dünyaya geldi. Babası Ehl-i Beyt imamlarının 8.'si İmam Rıza Aleyhisselam ve muhterem annesi ise Sekibe'dir. İmam Cevad Aleyhisselam, İmam Rıza Aleyhisselam'ın ömrünün son dönemlerinde dünyaya geldi. Zira İmam Cevad Aleyhisselam'ın doğumundan önce İmam Rıza Aleyhisselam'ın çocuğu olmadığından bazı muhalifler halka şöyle diyorlardı: İmam Rıza kendisinden geriye bir nesil bırakmayacak ve imamet silsilesi sona erecektir. Gerçekte onlar Peygamber Efendimizin benden sonra imamlar 12 kişidir sözünün yalan olduğunu göstermek küstahlığında bulunmak istiyorlardı. Eğer İmam Rıza Aleyhisselam çocuk sahibi olmasaydı, imamet silsilesi 8'de sona ermiş olacaktı. Tüm bu koşullar altında İmam Cevat aleyhisselam dünyaya geldiğinde ve kendisini İmam Rıza aleyhisselamın yanına getirdiklerinde İmam şöyle buyurmuştur. Bu mevlid Şialarımız için ondan daha bereketli bir doğumun olmadığı bir mevlittir. İmam Cevat aleyhisselam doğduğu zaman yeni doğan bebeği babası İmam Rıza aleyhisselamın kucağına verince o hazret evladını sevgi dolu sıcak kucağına aldı. Ve orada o hazretin acı ve mazlumane şehadetinin haberini vererek şöyle buyurdu. Benim bu evladım zulüm ile öldürülecektir. Semalar ahalisi ona ağlayacaklar ve Hak Teala onun düşmanına gazap edecektir. Ve onu öldüren ve ona zulmeden ise onun katlinden sonra hayattan bir zevk almayacaktır. Ve çok yakında ilahi cezaya vasıl olacaktır.
Tahran Radyosu.
İmam Muhammed Taki aleyhisselam, Ehl-i Beyt imamlarının dokuzuncusu, Resulullah'ın torunlarından çocukluk yaşta imamet makamına ulaşan ve İslam ümmetinin liderliğini üstlenen ilk imamdır. O hazret, değerli babası İmam Rıza aleyhisselamın şehadetinden sonra, 8 yaşında bu ağır ve büyük sorumluluğu üstlenerek halkı hidayete erdirmeye çalıştı. İmam Muhammed Taki aleyhisselam yaklaşık 25 yıl yaşadı. Kısa fakat bir o kadar bereketli hayatında insanların düşünce seviyesini yükseltmekte etkin çalışmalar gerçekleştirdi. İmam Cevat aleyhisselam küçük yaşına rağmen Kur'ani ve bilimsel maariften sahip olduğu muazzam birikimle her zaman halkın sorunları ve şüphelerini gidermeye ve çözmeye çalıştı. İmamın 8 yaşında imamet makamına varması bazılarının şaşkınlığına ve şüpheye düşmelerine neden olmuştu. Bu şüphenin sebebi ise onların dünya olayları hakkında sadece maddi ve zahiri ölçülerle düşünmeleriydi. Fakat Kadir ve Bilge Allah, maslahat gereği küçük yaştaki insanları bile mükemmel akılcılık ve aydınlığa kavuşturabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim ayetleri uyarınca bu mesele önceki ümmetlerde de yaşanmıştı. Hazreti Yahya'nın çocuklukta nübüvvete ermesi ve Hazreti İsa'nın beşikte konuşması ise büyük ilahi mucizelerdendir. İmam Cevat aleyhisselamın imameti Hicri 203 yılından 220 yılına kadar toplam 17 yıl sürmüştür. İmam Cevat aleyhisselamın imameti hakkında birçok rivayet aktarılmıştır. Nitekim Şeyh Müfid'in El-İrşak kitabının ikinci cildinde aktardığı üzere İmam Rıza aleyhisselamın ashabından birisi halifesi ve vasisi hakkında kendisine yönelttiği bir soruda İmam Rıza aleyhisselam kendi eliyle önünde oturan oğlu Ebu Cafer'i yani İmam Cevat aleyhisselamı işaret ettiğini aktarıyor. Şeyh Müfid yine aynı eserinde aktardığı bir başka rivayette de İmam Rıza aleyhisselamın şöyle buyurduğunu aktarıyor. Bu Ebu Cafer'i kendi yerime tayin etmiş ve ona makamımı vermişim. Bizler küçüklerin büyüklerinden miras aldığı bir ailedeniz. Yani büyükler ilmi mirası aldıkları gibi küçüklerimiz de hiçbir fark olmadan ilmi büyüklerden miras alırlar. Yine Şeyh Saduk Uyunu Ahbari Rıza adlı eserinde bir başka rivayeti aktararak İmam Rıza aleyhisselamın ashabından Ebul Hasan bin Muhammed'in İmam Rıza aleyhisselamdan şöyle duyduğunu rivayet etmiştir. Ebu Cafer, ailem arasında benim halifem ve vasimdir. Ehl-i Beyt yıldızlarının dokuzuncusu, İmam Cevat aleyhisselamın diyalogları, şüpheleri giderme çalışmaları, özlü sözleri ve hitabeleri imamın bilimsel birikiminin açık delilidir. Nitekim İslam ümmetinin imamet makamında genç bilginlerin örneği olarak ilim alanında parlayan bir yıldız gibi örnek alınırdı. İmam Cemaat aleyhisselamın engin sözleri ve hayret uyandıran münazalarında açığa çıkan büyük ve çözülmez sorunları çözen ilmi ledün Müslüman araştırmacılar ve bilginlerin hayretini uyandırırken Şia mezhebine karşı olanların da övgüde bulunmalarına neden oldu. Öyle ki imamın üstün fazilet, ilmi ve manevi makamını itiraf etmek zorunda kalıyorlardı. Onlar imamın yüksek bilimsel konumunu itiraf ederken her biri bir şekilde imamı takdir ediyordu. İmam Cevad aleyhisselamın Ma'mun ve Mu'tesem dönemindeki münazara ve söyleşileri, ilmi ve fıkhi alanda bazı sorunları çözmesi ve Şia ve Sünni İslam alimleri ve araştırmacılarının övgüsüne neden oluyordu. Öyle ki onların çoğu imamın ilmi şahsiyetini seçkin bilerek övmüştür. Nitekim Hanbeli fıkıh alimlerinden Sıbd-ı İbnül Cevzi şöyle demektedir. O ilim, takva, züht ve bağışta babasının yolunu izlemekteydi. İmam Muhammed Taki aleyhisselamın en fazla bilinen lakabı ise Cevat'tır. Bu seçkin imam çok fazla cömert olduğu için Cevat olarak tanınır. Üstelik Cevat, Yüce Allah'ın adlarından, Esma-ül Hüsna'lardan biridir. Yüce Allah'ın bu ismi, İmam Muhammed Taki aleyhisselamın kutsal varlığında tecelli etmiş, yüce atalarının kerametini akıllarda canlı tutmuştur. İmam Cevat aleyhisselam, cömertlikte seçkin bir konumdaydı. Halkın ihtiyaçlarını gidermek, o hazretin yaşamının bir parçasıydı. Nitekim bu konuda şöyle buyuruyor. İnsan sahip olduğu üç özellikle Allah'ın rızası ve rıdvan makamına ulaşabilir. Çokça mağfiret talebinde bulunmak, yumuşak huylu olmak ve halkla iyi geçinmek, bolca sadaka vermek. İmam Muhammed Taki aleyhisselam zorluklar ve acı olaylara sabretmenin insanların en seçkin özelliklerinden olduğuna işaretle şöyle buyuruyor. Bir musibete düşeni azarlayan için zorluklara karşı sabırlı olmak zordur. O Hazret bizzat kendisi zorluklarda sabırlı davranır ve acı olaylar karşısında asla ıstıraba kapılmaz. Yüce Allah'a tevekkül ederek sabırla zorluklara göğüs gererdi. Tabii ki bu konu şahsi meseleler hakkında geçerliydi. Yoksa İslami usul ve ilahi hatlar hakkında tamamen savunma konumuna geçer ve tamamen esaslı ve hesaplı bir tutumla karar verirdi. Rivayetlerde belirtildiği üzere uzak yoldan bir grup değerli hediyeler ile İmam Cevat aleyhisselama gelirken yolda bir grup eşkıya ile karşılaşıyor ve eşkıyalar tüm hediyeleri çalıyor. Hediyeleri imama ulaştırmakla görevli olan o hazrete bir mektup göndererek olup biten macerayı anlatır. Mektup imama ulaşır ve o hazret olaydan haberdar olur. Bunun üzerine İmam Muhammed Taki aleyhisselam bir mektupta şöyle yazar. Bizim canlarımız ve mallarımız Allah'ın rahmetinden ve onun emanetidir. Eğer onlardan yararlanırsak sevinmeye sebep olur ve götürülenlere yok olanlar sabırlı olursak ecir ve sevabı vardır. Zorluklarda sabırlı olmayan ve huzursuz olanların ecirleri yok olur. Abbasi Hanedanı'nın kurnaz halifesi Ma'mun kendi veliahtlığını İmam Rıza aleyhisselama dayatma ve o Hazreti şehit etmenin ardından İmam Cevat aleyhisselam döneminde daha farklı bir hile düşündü ve İmam Muhammed Taki'ye dostluk ve sevgi yolundan yaklaşmaya çalıştı. İmam Rıza aleyhisselamın şehadetinden bir yıl sonra kendi kızı Ümmül Fazl ile evlenmeyi İmam Cevat aleyhisselama dayattı. Zira bu evlilikten sadece siyasi hedefler amaçlıyordu. İmam Cevat aleyhisselamın sahabelerinden biri şöyle anlatıyor. Bağdat'ta İmam Cevat aleyhisselamın huzuruna varma şerefine nail oldum ve yaşamını gördüm. Aklımda imam böyle bir rahat yaşama ulaştıysa asla kendi vatanı Medine'ye dönmez diye bir düşünceye kapıldım. İmam bir an başını öne eğdi. Fakat başını kaldırınca yüzü üzüntüden sararmıştı. Şöyle buyurdu. Ey Hüseyin, benim için Resulullah'ın türbesinde arpa ekmeği ve sert tuz bu gördüklerinden daha sevimlidir. Bu yüzden imam Bağdat'ta kalmadı ve eşi Ümmü Faz ile Medine'ye döndü. Ve Kameri 220 yılına kadar Medine kentinde yaşadı. Ma'mun'dan sonra Abbasi halifesi Mu'tesem iş başına gelince İmam Cevat aleyhisselamın faziletleri ve kemalatından İçinde yanan haset ateşini söndüremedi ve o hazreti Medine'den Bağdat'a çağırdı. İmam Cevat, Bağdat'ta Abbasi halifesi Mu'tesem, hazretin eşine verdiği zehir ile o hazreti şehit etmesini istedi. Hazretin eşi de aldığı zehri üzümlerde kullandı ve İmam Cevat aleyhisselamı böylece şehit etti. Selamımız üzerine olsun ey imam. Doğduğun güne, şehit olduğun güne ve ceddinin ümmetini şefaat etmek için ayağa kalkacağın güne. Ve selamımız kıymetli babalarının üzerine ve masum çocuklarının üzerine olsun. Ey Cevat, ey Ehl-i Beyt'in nurlu yüzü. Thank you. Evet değerli dinleyicilerimiz, İmam Cemaat Aleyhisselam'ın şehadet yıldönümü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz programı dinlediniz. Bu vesileyle bir kez daha tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ahzab suresinin 26. ve 27. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Medine'de Beni el-Nazir, Beni Kanika ve Beni Kurayza adlı üç Yahudi kabilesi yaşıyordu. Kendileri için güçlü kaleler inşa eden ve ekonomik durumları iyi olan ticaretle uğraşan Yahudi kabilelerinden söz edilmektedir. Onlar, Arap Yarımadası dışından İslam peygamberiyle görüşmek niyetiyle Medine'ye hicret etmişlerdi. Hicaz'da bir peygamber çıkacağını din kitaplarında okumuş ve alimlerinden işittikleri için bölgeye akın etmişlerdi. Bu sebeple o peygamberi görmek için Medine'ye gelmişlerdi. Kitaplarının tanıklığına göre İslam peygamberinin ayetlerinden o kadar net haberdardırlar ki onu kendi soylarından olacağını zannediyorlardı. Bu yüzden kendileri de Hazreti Hatem'in zuhurunu Medinelilere müjdeliyorlardı. Onlara yeni bir dinin ortaya çıktığını haber veriyor ve bu müjdeyi halk arasında dağıtıyordu. Fakat gayrimeşru çıkarların yollarını tıkayan, sapkınlıklarına ve istibdatlarına son veren İslamiyet'in gelişiyle birlikte İslam'ın davetini çoğu zaman kabul etmemekle kalmadılar, İslam'a açıktan gizliye isyan ettiler, İslam'a karşı koymaya çalıştılar.
Tarih boyunca Yahudi halkının çoğunluğunun ayırt edici özelliklerinden biri antlaşmayı bozması ve ahde vefasızlıklarıdır. Örneğin Allah onlardan Tevrat'ın emirlerini yerine getireceklerine dair Tur Dağı'nda söz istedi. Onlar da söz verdiler. Ama bir süre sonra bu sözlerinden caydılar ve ilahi emirlere karşı geldiler. Ayrıca onlardan vaat edilen peygambere iman etmeleri için söz vermeleri istenmişti. Onlar da söz vermişlerdi. Bu sözlerini de yerine getirmemişlerdi. Ayrıca Resulullah Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde Beni Kurayza, Beni Nezir ve Beni Kaynaka üçü de İslam peygamberiyle düşmanlıklarıyla işbirliği yapmamak üzere anlaşma yapmışlardı. Ve menfaatleri için casusluk yapmamalı ve Müslümanlarla barış içinde yaşamalı diye söz vermişlerdi. Ancak fırsat buldukça bu anlaşmayı da ihlal etmekten vazgeçmediler. Hicretin ikinci yılında Beni Kaynaka kabilesi ve hicretin dördüncü yılında Beni Nezir kabilesi her biri birer bahane ile anlaşmalarını bozarak Peygamber Efendimiz'e karşı savaşmaya başladılar. Ancak yenildiler ve Medine'den ayrılmak zorunda kaldılar. Beni Kaynaka Azraat şehrine gitti ve Beni Nazir'in bir kısmı Hayber'e, kısmen de Şam'a sürüldüler.
Müzik Ahzab Savaşı'ndan önce Medine'deki Beni Nazir Yahudilerinin liderlerinden Huyey bin Ahtab Naziri, Beni Kurayza'nın lideri Ka'b bin Asad Kurayzi'ye Ahzab Savaşı'nda onu yanına almasını istedi. Halbuki Ka'b Resulullah'ın yanındayken barış antlaşması imzalamıştı. Ka'b Hay bin Ahtab'ın sesini duyunca kale kapısını onun üzerine kapattı. Hay sinirlendi ve şöyle bağırdı. Ey Ka'b, benim için kapıyı aç. Ka'b kabul etmedi ve vay haline ey Hay. Senin kötü bir adam olduğunu bile bile hem de Muhammed'le bir anlaşmam olduğu halde açmam. Senin iyiliğin için anlaşmamı asla bozmaya niyetim olmadığını bilmeme rağmen neden açayım ki? Hay muvaffak oluncaya kadar ısrar etti. Sonra Ka'b dedi ki, sana dünya şerefini getirdim. Senin için hazırlanmış sonsuz bir şeref denizi getirdim. Sana Kureyş'i bütün önderleriyle ve tüm liderleriyle Gatfanlıları getirdim. Muhammed'i yok edene kadar durmayacaklarına dair benimle bir anlaşma yaptılar. İşte bu sayede Hay Ka'b'ı kandırmayı başardı.
Ka'b'ın ahdi bozduğu haberi Resulullah Efendimiz'e ulaşınca Sa'd bin Muaz'ı Sa'd bin İbade ile birlikte araştırmak üzere görevlendirdi. Medine içinde böyle bir tehlike görmezden gelmenin akıllıca bir eylem olmadığını çok iyi biliyordu. Bu sefer hainleri kolay kolay bırakmaması kanaatine varmıştı. Ancak bu durumda dört bir yanından kuşatılmış halde olduğu için tedbir ve tolerans ile dayanmalı ve koşullar hazır olana kadar beklemeliydi. Ahzab Savaşı Allah'ın yardımıyla ve İslam ordusunun yiğitlerinin azmi ile Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Büyük kafirler ordusu ağır bir yenilgiyi kabul ederek Medine çevresinden çekilip Mekke'ye döndü. Münafıklar da başarısızlığa uğradı ve antlaşmayı bozarak müşriklere katılarak arada kaldılar. Medine'de kalan son Yahudi kabilesi olan Beni Kurayza Yahudileri Ahzab Savaşı'ndan sonra büyük bir başarısızlıkla kendi bölgelerine geri döndüler. Savaşın sonunda kıyafetlerini çıkardılar ve gönül rahatlığıyla günlük işlerine devam ettiler. Peygamber Efendimiz temizlenmekle ve yıkanmakla meşgulken Cebrail aleyhisselam onun üzerine indi ve şöyle buyurdu. Ey Peygamber! Sen silahını yere koydun. Melekler ise savaşmaya ve sana yardım etmeye hazırlar. Şimdi Beni Kurayza kabilesine git ve işlerini bitir.
Bunun ardından Beni Kureyza Kalesi'nin Müslümanlar tarafından kuşatılması 25 gün sürdü. Bu sırada Yahudiler Müslümanlara ateş ediyor ve onlara hakaret ediyorlardı. Ama Müslümanlar direndiler ve Allah-u Teala Beni Kureyza Yahudilerinin kalplerine de korku saldı. Bu sırada büyükleri Ka'b bin Esad kale içindeki Yahudilere şöyle dedi. Ey Yahudi topluluğu, bu başımıza geldiğini gördüğüm bir musibettir. Ben size üç şeyden birini tavsiye ederim. Uygun gördüğünüzü yapın. İnsanlar şöyle sordu. Söyle bakalım neymiş? Bin Esad ise, birincisi şu. Bu adama biat edelim ve dinini kabul edelim. Onun gönderilmiş bir peygamber olduğu hepinize açıktır ve kutsal kitabınızda adını gördüğünüz kişinin ta kendisidir. Bunu yaparsak canımız, malımız ve kadınlarımız korunmuş olur ve Allah'ın dinini kabul etmiş oluruz. Yahudiler bunu duyunca dediler ki biz Tevrat dininden hiçbir zaman ayrılmadık ve onu başka bir din ile değiştirmeyiz. Bin Esad şöyle devam etti. İkincisi, eğer bu teklifi kabul etmek istemiyorsanız çocuklarımızı ve kadınlarımızı kendi ellerimizle öldürelim, sonra Muhammed ile savaşalım ve hatta mallarımızı yok edelim ki bizden sonra bir şey geri kalmasın. Savaş için bu tür endişelerden de kurtulabilir. Çünkü karımız, çocuğumuz ve paramız yok ve üstesinden gelirsek bir eş ve çocuk sahibi olmak zaten kolay bir iş. Dediler ki sen bize bu zavallıları öldürmemizi mi söylüyorsun? O zaman onlarsız hayatın nesi iyi? Bin Esad şöyle devam etti. Üçüncüsü de şudur. Muhammed ve ashabı bizim bu gece savaşmayacağımızı biliyorlar. Çünkü bugün cumartesi günü. Bu yüzden bu gafletten faydalanıp onları öldürmeliyiz. Dediler ki cumartesi gecemizin mukaddesiyatini bozup atalarımızın yaptıklarını yapıp onların çektiklerini bildiğimiz musibetin aynısını mı çekelim? Hayır, biz bunu hiç yapmayız. Ka'b bin Esad tekliflerinin hiçbirinin kabul edilmediğini görünce sizler şaşılacak derecede akılsızsınız dedi. Doğduğunuz günden beri bence bir tek gün bile azim ve tedbir almamışsınız. Hakaretini de yaptı.
Sonunda Beni Kureyza Kalesi Allah'ın yardımıyla Müslümanlar tarafından ele geçirildi. Bir grup teslim oldu, bir grup öldürüldü. Bu büyük zaferle birlikte Medine diyarı Yahudilerden ebediyen temizlendi. Bu tarihi zaferin elde edilmesinden sonra Ahzab suresine 26 ve 27. ayetlerine azil olmuş ve unutulmaz olayı bir nimet ve büyük bir hediye olarak değerlendirmiştir. Ayette şöyle buyurulmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرًا
Allah, ehli kitaptan onlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını, o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağı size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik. Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 598 sayılı kararının kabul edilmesi ve dayatılan savaşın son bulması ile sonuçlanan olayları gözden geçirdik ve imamın eşinin bu konudaki bazı anılarına değindik. Bu bölümde imamın eşinin anılarına dayanarak İmam Hümeyni'nin vefatı ile sonuçlanan olayları size aktarmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Nevruz Bayramı 1368 yılının başlaması İran halkı için garip ve heyecana ve tecelliye sahipti. Çünkü 8 yıl süren dayatılan savaşın ardından bu ülkenin savaş ateşi içinde yanmadığı ilk yıl başlangıcıydı. Ve halk savaşın son bulmasıyla ülkede kalkınma çağının başlamasını umuyordu. Ayrıca Hicri Şemsi 1368 yılının Nevruz Bayramı günleri Şaban bayramlarına denk gelmişti. Halk İmam Hüseyin aleyhisselam, Hazreti Abbas aleyhisselam, Hazreti Seccad aleyhisselamın doğum günü kutlamaları için sokakları ve caddeleri süslemişti ve Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğum gününü bekliyordu. Bundan önceki yılların geleneğine göre halk yeni yılın başlamasını tebrik etme mesajını imamın dilinden duyacaktı.
Bundan birkaç gün önce İran Radyo ve Televizyon Kurumu imamın işinin kolaylaşması için mesajın kaydedilmesi ve yeni yılın başlaması sırasında canlı mesaj olarak radyo ve televizyondan yayınlanmasını önermişti. Ancak imam bu öneriyi reddetti ve şöyle dedi. Hayatta olursam kendim tebrik ederim. Hayatta olmazsam da bu iş bir sonraki liderin ya da liderlik konseyinin sorumluluğu olacaktır. İmamın vefat etmesinden sonra eşi imam hakkında şunları söyledi. O, radyo ve televizyon kurumunun onun kaydedilmiş mesajını canlı mesaj olarak yayınlaması kadar az olan bu miktarda dahi halka karşı dürüst olmamayı, yalancı olmayı istemezdi. Halk kutlaması ve sevinciyle beraber yeni gelen başlamasına rağmen imamın ailesi yılın ilk günlerinde mutlu günler geçirmiyordu.
İmam hastalık geçiriyordu ve çok endişeliydi. İmamın eşi şöyle anlatıyor. Birkaç gündü imamı her zamankinden daha güçsüz gördüm ve benim gözümden uzak, 2-3 gündür Cemaran kliniğine gittiğini fark ettim. Beyefendi, neden kliniğe gidiyorsunuz? Sizin ne işiniz var orada dedim. İmam, eziyet. Benim röntgenimi çekiyorlar diye buyurdu. İmama, size ne olmuş ki diye sordum. İmam, midem kanayalı birkaç gün oldu diye buyurdu. Çok üzüldüm. Neden bana söylemediniz dedim. Ve imam bir şey söylemedi.
İmamın özel doktoru, Doktor Arefi, imamın rahatsızlığından haberdar oldu ve o danışmanları ile beraber imamın karın ve mide bölgesindeki mevcut rahatsızlığı incelemeye koyuyordular. İmamın eşi, sağlık ekibi tarafından imamın tedavi edilmesine başlamasını şöyle anlatıyor. Tekrar röntgen çekmeler başladı ve beyefendiyi video çekme cihazı altında beklettikleri belli olan bir günde yorgun argın eve döndü. Ona çok zor geçeceğini anladım. Çünkü birkaç yıl önce kendim de muayene olmuştum ve bu muayenelere tahammül etmenin ne kadar zor olduğunu biliyordum.
İmam üzülmesin diye inşallah bir şey yok ve çabucak iyileşirsiniz dedim. Tabii basit bir karın ağrısının hatta geçici kanamanın doktorların dikkatini bu kadar çekmemesi ve defalarca muayene olmaması gerektiğini tahmin ediyordum. İmam artık cevap vermedi ve öğle yemeği zamanı olduğu için hazırlanan yemekten 2-3 çorba kaşığı yedi ve dinlenmek için odasına gitti.
Hekimlerin muayeneleri imamın ameliyat olmasını gerektiren kararla sonuçlandı. İmamın eşi, imamın ameliyat olmasına karşıydı. Çünkü vücudu çok güçsüz olmuştu ve Hatice, imamın vücudunun bu ameliyata katlanamayacağı ihtimali konusunda endişeliydi. İmamın genel durumundan haberdardım. Ameliyata gerek yok dedim ve Ahmetciğimden, sağlık ekibinden bu ameliyattan vazgeçilmesini istemesini istedim ve imama siz çok güçsüzsünüz ve ameliyata tahammülünüz yoktur dedim. İmam şöyle dedi, ne yapayım? Onların hepsi ameliyat olması gerekiyor diyor. İmamın oğlu Hacı Ahmet Bey, doktorların ameliyattan vazgeçmesi için annenin isteğine tepki olarak imamın eşinin gücenmesine neden olan sadece acı bir gülümseme ile yetinmişti. Ahmetciğimin olumlu ya da olumsuz yanıt vermemesi pek hoşuma gitmedi. Tabii ben bunu belli etmedim çünkü genellikle sessizlik ehliyim.
Sonunda testlerin yapılmasından bir gün sonra doktorlar imamdan ertesi gün onu yatırmaları ve ameliyat etmeleri için izin aldılar. İmam bu ameliyatın yapılmasına pek razı değildi. Ancak hekimlerin görüşüne teslimdi. Yemek yemek için imam pek iştahı olmadığı halde sonuncu akşam yemeğini eşinin yanında yedi. İmamın eşi sonuncu akşam yemeğin macerasını şöyle anlatıyor. O gece evimizde kimse yoktu. Ben ve imam vardık. Akşam yemeği yemeden önce Ahmet Bey ve eşi geldi. Onlar konuştular ve gittiler. Akşam yemeği yeme sırasında kimse yoktu. Benim de yemek için pek iştahım yoktu. Pişirmiş olduğum bozbaştan bir iki lokma yedim ve imam da ekmek, yoğurt ve salatalık yiyordu.
Akşam yemeği yendikten sonra imamın gelininin erkek kardeşi Doktor Abdülhüseyin Tabatabay'ı girdi. O imama hastaneye kadar eşlik etmeye hazırdı. Gitme sırasında şöyle dedim. Beyefendi, sizi Allah'a ısmarladım. İmam odasından çıktı ve bana odanın kapısını kilitleyin ve anahtarını alın dedi. İmam hastaneye giderken 60 yıla yakın bir sürede hayatının tüm iniş çıkışlarında kendisinin yarı ve yoldaşı olan değerli eşinden helallik istedi ve hastaneye gitti. İmamın eşi şöyle anlatıyor, biz gençlikten beri birlikteydik ve 60 yıl süreyle ortak hayatımız vardı. Bazen birbirimize gücenebilirdik ama imam tekrar tekrar bana benden razı ol diyordu. İmam, Doktor Tabatabay ile birlikte hastaneye gitti ve eşine terk etti. İmam Abdülhüseyin Bey'in el bileğine tutmuşken o kadar hızlı gitti ki ben ona ulaşmadım. Ben kliniğin kapısının yakınındayken imamın merdivenlerden indi ve bana hoşça kal hanım dedi. Ben sizi Allah'a ısmarladım. Allah yar ve yardımcınız olsun dedim. İmam Abdülhüseyin ile birlikte kliniğin içerisine gitti ve ben ile Fatıma geri döndük.
Tahran Radyosu.
İmamın hastaneye yatırılmasından vefatına kadar 2 hafta sürdü. 31 Ordu Beheş tarihinde yaklaşık saat 9'da imam akşam ve yatsı namazını kıldıktan sonra ona bir ünite kan enjekte edildi ve sağlık ekibi üyelerinden biri olan Doktor Hişmetullah Rençber imamı ameliyat için hazırlamak üzere yaklaşık saat 10'da imamın odasına gitti.
İmamın yatırıldığı odaya imamın ziyaret edilmesinin yasak olduğu günlerde yakınları onu görebilsin diye daha önceden kamera monte edilmişti. Saat 10.30 sularında mideden örnek alınma ve endoskopi işlemi başladı ve odada sağlık ekibinden başka hiç kimsenin kalmaması gerekiyordu. Ancak yan odada doktorların işinin tüm aşamaları görülebilirdi. Doktorlar imamın baskıya tahammül ederek kalbinin sorun yaşamaması ve duraksamaya uğramaması konusunda endişeliydi. İmamın kalp monitörü onun tahammülünü gösteriyordu. Bu önlemlerle ameliyat günü geldi. Tüm tanıdıklar ve ailenin üyeleri de dua etmeye başlamıştı ve bu sıralarda imamın eşi zor günler ve anlar geçiriyordu. O sabır ve tahammül efsanesiydi ve bu zor koşullarda başkaları için bir örnekti. İmam ameliyattan ve ameliyat öncesindeki ve sonrasındaki muayeneler ve bakımlardan kaynaklanan ağrı ve çileye katlanıyordu ve bu çok zor baskı ve ağrıda dua etmeyi ve namaz kılmayı ihmal etmiyordu.
Bu sahneleri görmek imamın eşi için de çok zordu. Özellikle imamın eşinin beli ağrıyordu ve mutlak dinlenmeye ihtiyacı vardı. Tüm bunlara rağmen bu iki hafta boyunca düzenli olarak imamı ziyaret etmeye gelirdi. Eşinin ağrısının miktarından haberdar olan imam, eşinden kendisini ziyaret etmeye gelmemesini istedi. Ancak eşi, imamı, mukaddesatını ve hayat yoldaşını yalnız bırakmak istemiyordu ve bazen tekerlekli sandalyeye oturarak kendisini imama ulaştırır ve onunla buluşurdu.
İmam hayatının son günlerine kadar özellikle hastanede yattığı zor günlerde gece teheccüdü ve dini farzları yerine getirmeye bağlı olmasının yanı sıra İran ve dünya haberlerini radyodan dinlemeye ve meselelerden haberdar olmaya çalışırdı. Hastanede yattığı sonuncu günlerde İmamın hayatının güneşinin batışına dair işaretler görülüyordu. Bugünlerde imamın eşi imama şöyle dedi: "Şimdiye kadar gittiğiniz her yere ben de sizin ile geldim. O zaman cennete gittiğinde beni de yanına al." İmam, Hatice'nin bu isteğine yanıt olarak gülümseyip şöyle demişti: "Her zaman yanında olduğunuz için ellerinize sağlık. Ancak orada herkes amelleriyle baş başadır."
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Gelecek sohbetimizde imamın vefatıyla sonuçlanan olayların başka bir bölümünü sizlere anlatacağız.
Bizi www.parsude.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wiz.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın. İran Radyo Podcast. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Selman Farsi hakkında şöyle buyurmuştur: "Kim Allah'ın kalbini imanla parlak kıldığı bir adama bakmak isterse Selman'a baksın." Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Cennet Göçmeni isimli podcast'imizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'te Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sahabelerinden Salman-ı Farsi'nin hayatına değineceğiz. Gerçeği bulmak için iniş çıkışlar yaşayan ve nihayetinde kaybettiği gerçeğini İslam'da bulan bir şahsiyet. Uzun yıllar boyunca Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in yanında olup o Hazretin bereketli varlığından yararlanıyordu. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Salman Farsi İslam mektebinde öğrendiği her şeyi uygulayarak hayatına devam etmiş ve tarihte ölümsüzleşmiştir. Bugünkü sohbetimizde ise Salman-ı Farsi'nin Medain üzerindeki hükümdarlığı ve hayatının son günlerine değinmek istiyoruz. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefatından sonra Salman-ı Farsi, İslam dini, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizle yaptığı anlaşmaya sadık kaldı. Ve Ömer bin Hattab tarafından Medain'in hükümdarlığına atanıncaya kadar İslam'ın ilerlemesi için çok büyük çaba sarf etti. Medain yönetiminin başlangıcında insanlar lüks saraylara ve lüks kıyafetlere sahip olan hükümdarların geçmiş zihniyetlerinden dolayı yeni hükümdarın şehre büyük bir ihtişamla geleceğini düşünüyorlardı. Onlar yeni hükümdarın Salman-ı Farsi adında bir kişi olduğunu bilmiyorlardı. Her sınıf ve kesimden insanlar onu karşılamak için şehrin giriş kapısına doğru hareket etmişlerdi. Bir süre öylece beklediler. Sonra eşeğiyle beraber onlara doğru gelen bir adamı gördüler. Adam yaklaşınca ona sordular. "Yolda Medain emirini gördünüz mü?" diye. O, onu tanımadığını ve kim olduğunu sordu. Salman-ı Farsi'nin Peygamberimizin sahabelerinden biri olduğunu söylediler. O da şöyle karşılık verdi. Emiri tanımıyorum fakat Salman benim. Çok sıradan ve basit giyimli, eşeğin sırtında ve yanında da hiçbir hizmetçisi olmayan bir adamın, yedi şehri kapsayan Medain gibi geniş bir alanı yönetebilmesi onlar için inanılması zor bir durumdu. Salman-ı Farsi şehre girdi. Yaşlılar ve yetkililer Salman'ın ikametgahının İvan Medain olmasını istediler. İvan Medain veya Kasr-ı Kemeri Sasani döneminin en büyük mimari şaheserlerinden biri sayılırdı. Salman oraya gitmeyi reddetti ve şöyle dedi. Ben saraya girecek bir insan değilim. Bunun üzerine şehrin ortasında bir dükkan kiralayıp oraya yerleşmeye karar verdi. Salman-ı Farsi, Medain'e vardığı andan itibaren bütün fakirleri, işçileri, meslek ve teknik adamlarını yanına çağırarak şöyle konuştu. Sizi çok önemli bir mesele için buraya çağırdım. İslam dininin aşırı mal mülk biriktirmeyi yasakladığını bilmenizi isterim. Ey sanayiciler, sizi desteklediğimi ve dükkanımın kapısının sizlere açık olduğunu belirtmek isterim. Her meslekten, her kesimden insanlardan kendilerine bir temsilci seçmelerini istiyorum. Ki bir sorun ya da şikayet ortaya çıktığında o işin liderine başvurabilsinler. Yüce Allah insanların emeklerinin meyvesinden faydalanmasını istiyor. Ben de hazineden elde ettiğim 5000 dirhemlik gelirimin tamamını muhtaçlara ve yoksullara veriyorum. Sepet örüyorum ve emeğimin meyvelerini yiyorum. Bu sözlerin ardından orada bulunan halk arasından bu yöntemin çok iyi bir yöntem olduğuna dair sesler yükselmeye başladı. Onlar şöyle diyorlardı: "Ey emir, bu sözleri daha önce hiç duymamıştık." Salman ise şöyle karşılık verdi: "Bu gerçek İslam'dır." Salman'ın Medain'deki hükümdarlığı Hicri 17. yılında başlamış ve ömrünün sonuna kadar 17 ila 19 yıl kadar sürmüştür. O ilk başta ikinci halifenin Medain'in yönetim sorumluluğu yönündeki teklifini kabul etmedi. Halifenin yoğun ısrarı üzerine Hazreti Ali aleyhisselam ile istişarede bulundu ve sonunda sorumluluğu üstlendi. Salman'ın hükümetle, mevki makamla hiçbir ilgisi yoktu. Ancak topluma karşı sorumluluğu ve dönemin şartları onu bu sorumluluğu kabul etmeye yöneltti. Hicri Şems'i 17. yılında Muaviye güç arayışına, zenginliğe ve lükse yönelerek yanlış bir İslam imajı çizdi. Salman-ı Farsi'nin bazı arkadaşları ve çevresindekiler de güç ve zenginliğin çekiciliğinden etkilenmişlerdi. Ancak Salman, hükümdarlığı döneminde hazineyi halkın ihtiyaçları doğrultusunda harcadı. Hatta kişisel haklarını dahi ihtiyaç sahipleri arasında paylaştırıyordu. Salman'ın sade hayatı ve halka yönelik davranışları onun halk arasındaki mahbubiyeti ve ilgisini artırdı. Salman'ın tüm mal varlığı, üzerinde oturduğu bir deri, abdest ve temizlenmek için bir su kabı ve yürürken ona yaslandığı bir bastondan ibaretti. Bir gün çok şiddetli bir yağmur yağdı ve Dicle Nehri taştı. Oluşan sel birçok ev, bahçe ve Salman'ın da evini yok etti. Bütün insanlar mallarının kaybından dolayı korkmuş, öfkelenmiş, bağırıp çağırmaya başlamışlardı. Bu sırada Salman yerinden kalktı, yatağın derisini omuzuna aldı, eline su kabını ve diğer eliyle de bastonunu alıp hiçbir korku ve tedirginlik duymadan yürüdü ve ölümden kurtuldu. O zaman şöyle buyurdu: "İşte böyle. Salih ve hafif kalpli, dünya düşkünü olmayan kimseler kıyamet gününde kurtulacaklar." Salman'a göre hükümet ve iktidar yönetimdeki birçok insanın aksine halka hizmet etmek için kullanılan bir araçtı. Kendisine iktidar ve hükümdarlık hakkında sorular sordukları rivayet edilir. Salman bu sorulara şöyle karşılık verirdi: "Kullanma döneminin tatlılığı ve acılığının acısı demek. Bu görünen hükümetin dünyevi açıdan tatlı olduğu anlamına gelir. Ama gerçek şu ki her gücün bir sonu vardır. Ve bu son çok acıdır." Başka bir yerde de bu konuda şöyle diyor: "Dünya benekli ve güzel görünümlü bir yılana benzerken, içi güzel olmadığı gibi hatta öldürücü de olabilir." Salman-ı Farsi'nin yönetim şekli hak merkezli bir yönetime dayanıyordu. Salman'ın yaptığı şeylerden biri peygamberin davranış ve düşüncelerini yeniden yaratmaktı. O bulduğu her fırsatta Peygamber Efendimiz'in ismini zikrediyordu. Hakkın peygambere uymak olduğunu vurguluyordu. Bir defasında iki kişi onun yanına gelip "Sen Selman, Resulullah'ın ashabı mısın?" diye sorarlar. O şöyle karşılık verir. "Benim Resulullah'ın sahabesi olup olmadığım belli değil. Çünkü Resulullah'ın gerçek sahabesi sadece bu dünyada değil, Anis ve Mun semalarında da Resulullah'ın yanında olandır." Yönetim çok ilim gerektiren bir sorumluluk sayılır. Selman sorumluluğundan önce Peygamber Efendimiz döneminde yapılan çeşitli istişare ve tartışmalarda ilmini sürekli sergileyen bir insandı. Dini, sosyal, siyasi hatta askeri bilgilerinin üst seviyede olduğunu defalarca gözler önüne sermişti. Öte yandan zamanının ariflerinden biri olarak da biliniyordu. Genellikle Salman'ın sade yaşam biçimi, Salman'ın yönetimini ve sosyal meselelerini daha az görünür kılıyordu. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, kişi iman ve insanlık seviyesine ulaştığında sosyal ve kültürel sorumluluklara daha fazla önem verir ve sessiz kalmaz. Salman'ın anlayış derinliği ve bilgi genişliği o kadar fazlaydı ki, ikinci halife Ömer bin Hattab birçok karmaşık hükümet sorununu Salman'ın özel tavsiyeleriyle çözmüştür. Birçok kez Salman halifeyi görmeye gittiğinde halife yanındaki herkesi dışarı çıkarırdı ve Salman'la baş başa görüşmek isterdi. Burada ilginç olan konu şu ki, hükümete ve halifeye istişare boyutu, Salman'ın ihtilaf durumlarında halifeye eşlik etmesini sağlamamış, hatta ikinci halifeye resmi bir mektup yazarken bazı şeylerden de bahsetmiş ve hükümet yönetim şeklinin şimdiki yönetim şekli değil, Peygamber Efendimiz'in yöntemiyle olması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunmuştu. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce İslam peygamberi ashabına şöyle buyururdu. Hanginiz daima oruç tutuyor? Salman şöyle karşılık verdi. Ben ey Allah'ın Resulü. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Hanginiz geceleri uyanık kalır? Salman yine şöyle dedi. Ben ey Allah'ın elçisi. Peygamber Efendimiz yine şöyle buyurdu. Hanginiz her gün Kur'an okuyor? Salman yine şöyle karşılık verdi. Ben ey Allah'ın elçisi. Bu sırada Peygamber Efendimizin ashabından biri öfkelenerek şöyle dedi. Ya Resulallah, Salman İranlı biridir ve bize üstünlük taslamak istiyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Sen kim? Lokman-ı Hekim kim? Kendisine sorun size cevap verecektir. O adam Salman'a şöyle dedi: "Ey Allah'ın kulu, her zaman oruç tuttuğunu söylememiş miydin?" Dedi ki: "Evet." Adam yine dedi ki: "Ama gördüm ki çoğu gün yemek yiyorsun." Salman şöyle dedi: "Düşündüğünüz gibi değil. Ben ayın 3 günü oruç tutuyorum ve Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: kim bir iyilik getirirse bu 10 kat artırılır. Şaban'ı da Ramazan ayına bağlıyorum ki bu da sürekli oruç tutmak gibi olur." Adam bütün geceyi uyanık ibadetle geçirdiğini söylememiş miydin? Der. Salman şöyle karşılık verir: "Evet. Ama sen gecenin çoğunu uyuyorsun." Dedi. Salman ise şöyle karşılık verdi: "Düşündüğünüz gibi değil. Peygamber Efendimiz'den şöyle buyurduğunu duydum: kim geceyi teharetle uyursa sanki tüm geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur. Ben de her geceyi teharetle geçiririm." Adam yine şöyle dedi: "Sen her gün Kur'an-ı Kerim hatmettiğini söylememiş miydin?" Salman şöyle dedi: "Evet." Adam dedi ki: "Ama sen günün büyük bir kısmında sessizsin." Salman yine şöyle dedi: "Düşündüğünüz gibi değil. Efendim Resulullah'tan Hazreti Ali Aleyhisselam'a şöyle dediğini işittim: ey Ebal Hasan, ümmetim arasında İhlas suresini bir kez okuyan biri, Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ünü okumuş gibi olur. Ve ben de her gece 3 defa Tevhid suresini okurum." Bunun üzerine adam artık söyleyecek bir şey bulamaz ve kalkıp gider. Salman-ı Farsi inançlı ve örnek yaşam tarzıyla Müslümanların, özellikle sosyal sorumluluk taşıyanların hayatları için mükemmel bir model sayılır. Tarihe bakıldığında sade yaşamının son saatlerinde bile dini değerlere sürekli saygı duymuş, iyiliği emredip kötülükten men etme görevini yerine getirmiştir. Bir gün ölüm döşeğindeyken Peygamber Efendimizin ashabından birkaç kişi onu ziyarete geldiler. Salman'ın onlara bakınca gözleri yaşlarla doldu ve onlara şöyle seslendi: peygamberin sade yaşamak ve hayattaki hareketlere özgünlük kazandırmak emrini nasıl yerine getirdiğimi bilmiyorum. Ben ve sizler bu emre ne kadar uyduk, sadık kaldık, bilmiyorum. Elbette herkes Salman'ın Peygamber Efendimizin sahabelerinin başı olduğunu, Peygamber Efendimizin hayat tarzını takip etmede lideri olduğunu biliyordu ve ömrünün sonuna kadar sürekli Peygamber Efendimiz'i örnek aldı. Resulullah'ın emrini hatırlatan Salman, dünya düşkünlüğü, mal mülk hastalığına yakalanan bazı sahabeleri Peygamber Efendimizin temiz, muhlis ve saf sahabelerinden ayırmak istedi. Aslında Salman Peygamber Efendimizin o sahabelerini görünce ağlayarak Resulullah'ın emrini hatırlamıştı. Nezaket ve tevazunun zirvesinde güç ve zenginliğin etkisi ve baskısı altında kalarak ezilen bazıları ve sahabeyi iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya davet ediyordu. Güvenilir kaynaklara göre Salman, Osman'ın halifeliği döneminde Hicri Şems'i 33 yılında Safer ayının 8. gününde Medain'de vefat etti. Selman'ın eşi Bokiro'dan Selman'ın öldüğünde 4 kapalı bir odada olduğu rivayet edilmiştir. Benden kapıları açmamı istedi. Çünkü bugün hangi kapıdan geleceğini bilmediği bir misafiri olduğunu söyledi. Sonra da güzel kokular sürüp yatağının etrafında dolaşıp durdu. Saatler sonra da yatağında uyurken Hakk'ın rahmetine kavuştu. Salman ölümünden sonra Medain'e defnedildi ve türbesi müminler için bir ziyaret yeri haline geldi. Bugün bu türbe Bağdat'ın 30 kilometre güneydoğusunda bulunmaktadır. Ünlü Şii hukukçu Şeyh Tusi, masum imamların ziyaretnamelerini konu alan Et-Tehzib kitabında Salman-ı Farsi ile ilgili bir ziyaretnameyi işaret etmiştir. Bu ziyaretnamede Allah'ın bu salih kulu, Salman'ın karakterinin bazı özellikleri belirtilmektedir. Allah'a itaat, Resulullah'a uymak, Peygamberin halefine yardım etmek, Peygamberin ehli beytine saygıya davet, doğruyu söylemek, açık ve gizli davet, hakkı kesin bilmek ve bunda sebat etmek, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, Allah'ın tevekkülü, acı ve zulümler karşısında sabır, ümmetin doğruluğu ve yardımseverliği. Ayrıca bu Salman'ın manevi ve yüksek makamından bahsedilmiştir bu ziyaretnamede. Bunlardan bazıları şöyledir. Selam sana ey Resulullah'ın arkadaşı ve dostu. Selam olsun sana ey iyilik ve mutluluk ehlinin büyük sırlarının mahzeni. Selam sana ey geçmiş çağlardaki dünyanın iyilerinin bakiyesi. Şehadet ederim ki sen peygamberine, vasisine yardıma hazır olan ehl-i beyt ehlindensin. Şehadet ederim ki sen 10. derece iman sahibisin. Güçlü ve kuvvetli delillere sahipsin. Sen insanların girip ilim öğrenmesi gereken Allah'ın hidayet kapısısın. Salman-ı Farsi uzun yıllar boyunca kendisini ve ilmini İslam'ın amaçlarının hizmetine sunarak Peygamber Efendimizin kurtarma gemisiyle hakikat denizine ayak bastı. Müslümanlar arasında o kadar saygı ve sevgi görüyordu ki muhacirler ve ensar onu kendilerinden biliyorlardı. Onun Mekke muhacirleriyle birlikte gelmediğini, onların peşinden geldiğini iddia ediyorlardı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz tüm bunlara cevaben şöyle buyurdu: Selman bizim ehli beytimizdendir. Salman hakikate mensuptu. Etnik kökeni ve ırkı konusunda hiçbir sınır kabul edilemez. Pek çok savaşta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanında yer aldı. Hendek Savaşı konusundaki bilgisi, dehası herkes üzerinde daha da netleşti. O, hakikat yolunda yetişenlerden ve hakikat kapısındaki saflardandır. Tüm hayatı boyunca İslam'ı ve Ehl-i Beyt'i savunmak için hiçbir çabadan kaçınmadı. Sahabeler arasında hiç kimse Salman'ın bilgi ve ilim seviyesine ulaşamamış. O, Resulullah'tan ve peygamberlik ilminin açıklığında çok şey öğrenmiştir. Kök sal ki, attığın her adım sonsuza kadar onun düşüncesinin gölgesinde kalsın. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Kim Allah'ın kalbini imanla parlak kıldığı bir adama bakmak isterse Salman'a baksın. Evet değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin sahabelerinden Salman-ı Farsi'nin hayatını ele aldığımız Cennet Göçmeni isimli podcastimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Dinlemiş olduğunuz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber olabilmek umuduyla Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
isterseniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.